Parabolika, Formula 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz.
Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre Boğuz'la beraber Formula 1 nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Sezonun bitmesinde 3 yarış kalı bu hafta sonu Katar'daydık. Aslında bir MotoGP pisti ve bu pisti ilk defa Formula 1'e ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Geçen hafta olduğu gibi şampiyonluk mücadelesinin devam ettiği orta sıralar içinde kritik puanların toplandığı ve FIA tarafından her zaman olduğu gibi cezaların dağıtıldığı bir hafta sonu oldu. Hamilton son haftalardaki çıkışını yine galibiyetle tamamladı. Sarı bayrak ihlalinden ceza alan Verstappen vardı ki o da 7. sıradan 2. sıraya çıkmayı başardı. Kritik puanları topladı aslında. Ve tabii ki bize nostalji yaşatan bir Alonso da vardı. O da uzun yıllar sonra podyuma çıkmayı başardı. Her zaman olduğu gibi hepsine teker teker değinmeye çalışacağız. Emre, ilk önce sözü sana bırakayım. Nasıl buldun yarışı? Araçları zorlayan da pist aynı zamanda. Bolca lastiklerin patladığını da gördük. Nasıl değerlendirirsin sen?
Yani şimdi geçiş konusu olarak zaten genel anlamda takımlarda daha zor olacağını vesaire bekliyorlardı ki bir tek zaten start finish düzlüğünde geçiş imkanı oldu. Onun dışındaki pistin herhangi bir bölümünde bu imkan olmadı. Geçiş görebilmek en azından güzel oldu. Yani ben ikinci bir Monaco gibi bir şey bekliyordum ya da Imola tarzı bir pist gibi performans olarak bekliyordum ama ondan iyi oldu. Hem Verstappen'in yaptığı geçişler, işte Perez'in de keza aynı şekilde yaptığı geçişleri falan görmek güzeldi. Onun dışında takımlara hani şimdi değinecek miyiz yoksa pist beklentisiyle şöyle söyleyeyim ekstradan pist beklentisini. Şimdi bir de Suudi Arabistan'ı bilmiyoruz. Çünkü Katar'la beraber o da yeni gelen pistlerden bir tanesi. Şimdi onda da artık herhalde öyle ummadık taş baş yarar modunda gidiyoruz son 3 yarıştır. Hatta 4 yarış. Meksika'yı da biraz daha katabiliriz buna. Yani gitgide iyi oluyor bir yandan. Yani hep kötü beklerken pistler iyileşmeye başladı. O biraz tabii şaşırtıyor durumu.
Oğuz, sana da çok kısa bir soralım. Çünkü senin de güzel yorumların vardı o pistle alakalı. Sen neler söylersin? Hem pist hem yarış üzerinde.
Güzel pist. Yarış sıkıcıydı da pist güzel ama Imola gibi yani. Antrenman turları, sıralama turları. İzlemek güzel, sürmek de keyiflidir ama hani bilmiyorum ben çok fazla eğlenmedim yarışta. Yani değişik şeyler düşünmeye vaktim oldu. Mesela Bottas'ın cumartesi, Perez'in pazar günü yarıştığı bir senaryoda ikisi birden dünya şampiyonu olabilir. Bunu düşündüm yarışta, aklıma bu geldi. Yani cumartesileri aynı aracı Bottas sürse, pazar Perez sürse çok net şampiyonluğa oynayabilirler gibi falan. Yani bunlar geldi aklıma.
Evet, ikisinin farkları burada göz önüne çarptı. Tabii onlara geçmeden önce seninle devam edelim. Sana Alfin'i sorarak başlamak istiyorum yarış üzerinden. Fernando Alonso'nun son yarışlardaki performansı ve bu yarışta da podyum yakalaması hakkında neler söylersin ki rakipleri Alfa Tauri'ye karşı önemli ve kritik bir puandı aslında bu.
Bence bu üçüncülükten daha değerli olan ilk beşte iki araçla bitirmiş olmaları ki hani bu tip yeni bir pist. Yani çok fazla elde veri de olmayan bir pist. Ne kadar hızlı adapte olduklarını da gösteriyor. Daha genelleme yapacak olursak ilk 10'da 2 Aston Martin, 2 Alfa varken bu sefer geride kalan tarafın Ferrari ve McLaren olduğunu gördük. Zaten Ricardo ortada yoktu. Diğer araçlar da ilk 10'da yer alsa da hem 2 Alfa'ya hem 1 Aston Martin'e bu 3 pilotta geçildi. Sainz, Leclerc ve Norris'ten bahsediyorum. Bu da genel olarak ilginç oldu. Tabii burada bu iki takımın da tek pit stopu yapabilmesi, Aston Martin tarafında en azından ne kadar lastikleri kullanabildiklerini sezon boyunca gördük. Çok ilginç sonuçlar elde edebildiler bu taktikle. Fakat Alfin'in hem hızlı olması, yani yanılmıyorsam normal yarış normal seyrinde devam ederken Alonso en öndeydi. Geri kalanların en önündeydi zaten. Hani Perez'in üçüncülükte kaldığı tek pitte evet, yarışı evet. Bitirdiği bir senaryoda zaten geride kalanların birincisi olacaktı ki...
Doğru.
Gene bir şekilde sondaki sanal güvenlik aracı da yardım etti ve üçüncü bitirdi. O konuda gene geri kalanların, yani Alonso'yu çıkardığımızda gene geri kalanların en önünde oldu. Çok iyi bir sonuç. Bilmiyorum hani bu sezonun sonuna doğru bu yukarı doğru giden ivme seneye de devam edecek mi? Sonuçta onlar da takımlarda hem zaten Red Bull ve Mercedes'in arkasındalar. Bir de üstüne üstlük Ferrari ve McLaren'in de arkasında olarak aslında daha fazla test yapma ve hani geri kalanların onlar da en iyisi konumundalar. Sezon boyunca McLaren'le Ferrari de arkadaki araçların bir tık önünde baş başa biraz yalnız yarıştılar. Bu zaten çok ciddi bir rekabet yoktu Alfa Tauri ile. Burada Tsunoda'nın hem kötü performansı hem de Yani bu yarışın başında da gördük. Gazi de çok fazla kendi yarışını da yapamıyor artık sezon sonuna doğru. Bu şekilde bu iki pilotun da geride kalacağı belli oldu. Her ne kadar Alfa Tauri yumuşak hamurla cumartesi hızlı olsa da pazar günü bu sonucu bir türlü yakalamadı. Yani Gasly iyi sonuçlar elde etse de düşerek bitiriyor. Genelde puan alsa da. Tsunoda tarafında daha da dramatik olabiliyor cumartesiden pazara geçiş. Bunu artık Alfin'in daha iyi yapması. Ayrıca dediğim gibi Ferrari ve McLaren'in de muhtemelen durmaları. Yani en üst noktaya gelip durdular. Artık sezonun geri kalanında pilotlar ne yapacak o noktadayız. Ama Alfin'de gelişim devam ediyor. Bilmiyorum, bu seneye umuyorum ki senenin aracını etkilemez. O yönde de bir gelişme devam ediyordur. Fakat bu dediğim gibi üçüncülükten daha fazlası ilk 5'te 2 araçla bitirmek. Yani bugün bir tur daha olsa 4-5 de olabilirlerdi. Ama bu çok kötü bir senaryo değildi. Tabii ki Alonso'yu podyumda görmek açıkçası şampiyonluk mücadelesinden bağımsız Perez'den daha mutlu etti beni Alonso'nun orada olması. Ama dediğim gibi bundan çıkacak sonuç bir podyumdan daha fazlası.
Kesinlikle, özellikle Alonso'yu hep senin kadar hep tüm Formula 1 sevenlerin tekrardan podyumda görmesi çok büyük bir mutluluktu. Emre, Oğuz'un bıraktığı yerden devam edelim aslında. Sence bu Alfin'in yükselişi devam eder mi? Hem bunu sorayım sana hem de Alfin'in bu hafta sonundaki performansını konuşalım seninle de.
Ya normalde şimdi şöyle, Brezilya'da da aslında bir varlık gösterdiler yarış içerisinde. Tamam, işte o zaman Hamilton'ın gösterdiği reaksiyondan işte zaten müthiş bir hafta sonu geçirmişti. Orada da 8-9 bitirmişlerdi. Yani en azından Tsunoda'nın da denklem dışı kaldığı bir faktördü. İki araçta puan almayı başarmıştı ki bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Önemli bir değer olarak beşincilik mücadelesi için. Şimdi Alfin böyle gider mi sorusunun cevabı, ya zaten iki yarış kaldı. Hani buradan öne de geçtiler. 137-112 oldu. Alfin lehine durum değişti. Arabistan'da yani düzlüklerde bu sene Renault fena işler çıkarmıyor aslında. Hani ki bunun örneklerini de gördük. Yani Brezilya zaten en yakın örneği. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Arabistan'a ne kadar adapte olacaklar? O birazcık soru işareti. Ki bunu antrenmanlarda en azından 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler gösteriyorlar. Ki bu antrenmanlarda da aslında özellikle ikinci antrenmanda da hem öncesinde birinci antrenman sonrasında hem ikinci antrenman çıkışı sonrasında da yani beklentiler ve testlerin iyi geçtiğini söylüyordu. Hem Ocon hem Alonso cephesi için. Bence gelişim devam edebilir. Seneye tabii ki çok başka kurallar, çok başka faktörler dahil olacak oyunun içerisine ama onun özelinde bakarsak bence son iki yarışta daha iddialı bir Alfin izleyebiliriz. Ya tabii ki beşincilik için hala bir şey bitmiş değil. Yani sonuçta iki yarış var. Hani Alfa Tauri cephesinden bakarsak ama bu performansla beraber Alfin'in beşincilik şansı zaten öne de geçtiler. Daha da kaptırmazlar gibi geliyor bana.
Yani gerçekten öyle gözüküyor. Alfin takım olarak Alfa Tauri'nin net bir şekilde önünde. Burada Tsunoda'nın da etkisi çok büyük ki geçen haftalarda da konuştuğumuz üzere. Alfin'i kapatıp o zaman bir Ferrari konuşalım. Emre, senle devam edelim istersen. Hafta sonunda birçok sorun yaşadılar. Cumartesi günü Leclerc'in aracında sorun yaşadılar. Yarış içerisinde çok fazla gözükmediler. Onların bu hafta sonundaki performansını nasıl değerlendirirsin?
Ya McLaren'le beraber herhalde en kötü iki takımdı. Hani Haas'ları, Williams'ları ve Alfa Romeo'ları çıkarırsak, yani bu aşağıdaki takımları çıkartırsak, ya bir üçüncü bir dördüncü takım, iki ya bütün pilotlarının tamam üç tanesi puan aldı ama bu kadar silik gözükmesi, hani Norris'in ki biraz şanssızlık oldu işte lastik faktörü vesaire, hani onu belki biraz deklar edebiliriz ama Ferrari cephesi, ya bu durum, yani bu yedincilik sekizincilik bir kıstas değil bence. Hani bu yarışta daha aşağıda bitirebilirlerdi. Yani Leclerc'in şimdi çift pit yapıldı. Aynı anda iki araç pite girdi. Leclerc ilk yarışa başladığında 13. Çıktı, gene 13. Yani hiçbir şey varlık gösteremediler. Sainz zaten kazandığı sıranın neredeyse hepsini zaten yarış başında verdi. Yani çok böyle elle tutulur bir şey de gösteremedi. Yani sadece pitte çift pit yapabiliyormuş Ferrari. Onu gösterebildiler sadece. Onun dışında sıralama turlarında Sainz zaten Ferrari'yi taşıyabildi. İşte Leclerc'in şasisinde bir kırık çatlak tespit edilmişti. Ertesinde neyse ki o'ya yetiştirilebildi. Belli bir zaman geçtikten sonra yani grid cezası da gelebilir. Onu yetiştirebildiler bir yandan. Yani böyle teknik sorunlarla da geçti biraz ama yani yarış içerisinde performansı hiç yok. Yani Alfin'e zaten yetişemediler. Aston Martin ki bu sene öyle böyle baktığımız bir yani tamam şu an kötüler. Hani kötüler derken Racing Point dönemine göre kötüler ama hep Ferrari'nin sürekli olarak geçtiği bir takım. Bu sefer onun gerisinde kalması, özellikle Stroll bu kadar da formsuzken diyeyim tırnak içinde son yarışlarında, iki aracın da o kadar geride kalması yani çok kabul edilebilir bir durum değil. Ha, bu tabii pist uyumlu değildir. Belki pilotların o gün değildir. Arabanın farklı reaksiyonları vardır. Yarış ayarları, sıralama ayarları vesaire. Bunlar da bir etken. Ama bir üçüncü, en azından üçüncülük kovalayan bir takımın bu kadar silik görünmesi bir yarış içerisinde çok sağlıklı şeyler uyandırmıyor son iki yarış kala ne olursa olsun. Ferrari için yani söyleyebileceğim en iyi noktalar bunlar. Yani bir de Sainz en azından böyle durumlarda bir imdat çekici olabiliyor. Bunu sezon içerisinde çokça gösterdi. Türkiye'de de keza sonlardan gelip bir yukarıya çıkmışlığı vardı. Hani burada öyle bir durum olmadı ama Ferrari silikken bile en azından bir imdat çekici olarak Sainz'i kullanabiliyor böyle durumlarda. Gene bu yarışlardan bir tanesi oldu aslında. Ne kadar Sainz tabii 5 başlayıp 7 bitirse de o orta sıra mücadelelerinde hep oldu en azından bir şekilde. Varlığını kaybetmedi. Ferrari tarafında bir tek bunu artı yazabiliriz. Onun dışında zaten Leclerc'in de nasıl 8. olduğu biraz muallak oldu. İşte Bottas geride kaldı. İşte Gasly oldukça geride kaldı. Tsunoda keza başladığı yerden daha geride kaldı. 13. bitirdi 8 başlayıp. Bunlar da bir etken oldu. Hem yaptığı pitler hem arabaların belli durumları. Ya bunlarla beraber Ferrari biraz daha 7-8 oldu diyebiliriz en azından. Ama Sainz'i burada biraz daha dışarıda tutuyorum tabii. Onun cumartesinden kalmadı bir başarısı vardı.
Ya tabii bu hafta sonu başlamadan önce böyle bir sonuç olacak denseydi çok fazla ihtimal vermezdik açıkçası. Elbet bir pilotun öne çıkabileceğini söylerdik diye tahmin ediyorum. Ki yani hani grid cezalarıyla beraber Norris 4., Carlos Sainz de 5. başladı aslında. Oğuz, sana hem iki takım üzerinden sorayım. Yani McLaren ve Ferrari'nin sence son iki yarışta sıralamaları değişir mi? Yani şu an takımlar sıralamasında Ferrari önde, arkalarında McLaren var. Son iki yarış için iki takımı nasıl değerlendirirsin, öyle sorayım sana.
Yani Norris'in ne yapacağına bağlı değişip değişmemesi. Yani Norris ilginç işler yapabiliyor. Kalan iki yarışta da ilginç işler ortaya koyarsa değişebilir. Fakat
yani Ricardo konusuna geleceklerdi. Çünkü Ricardo'nun da son 5 yarışta sadece bir yarışta puan, 5 yarışın birinde puan alabildi.
Çok konu, yani Ricardo bilmiyorum, her hafta konuşmaya gerek yok yani.
Evet.
Hani yapacak bir şey orada gözükmedi bile. Hani neyine konuşayım. Burada sıkıntı Sainz tarafında. Ya bence Ferrari adına çok böyle karaların bağlanacak bir hafta sonu değildi. Ama Sainz'da şöyle ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi sıralama turlarının sonucunda 7. oluyor. Önünden Norris çıkıyor. Gasly çıkıyor. Bottas çıkıyor. Şimdi bu 3 araç çıkıyor. 7.sin sen. En hızlı tura bakıyorum. Grid olarak değil. Fakat aynı taktiği yaptığın, yani tek biti yaptığın Stroll ve Ocon'a geçiliyorsun bir anda. Perez zaten önemli değil. Seni yani geçecek normal şartlarda. Alonso da zaten önünde. Senden hızlı diyelim. Bu işin hani iyi bir hafta sonu geçirdi dememe bu engel oluyor. Yani aynı taktiği yapıyorsun ve hızlısın da. Yani zaten hafta sonu genelinde değil, sezon genelinde de hızlısın. Ama ikisine birden aynı taktikle geçilebiliyorsun. Şimdi bunun bence hani izlenip üstüne konuşulması gereken bu. Bu yarısı bir daha izleyecek olsam buna dikkat ederek izlerim. Yani ne oldu da Ocon ve Stroll aynı taktikle Sainz'in önünde bitirebildi? Bu Ferrari'nin de analiz etmesi gereken nokta bu. Sainz kötüydü değil ama bir şeyler gitmemiş yolunda belli ki. Ya yani senin önünden 3 pilot çıkıyor. Hadi bir pilot, ya yani Perez girecek belli, tamam. Senin 5, kazayla 6 olman gerekir. Yani 7, hani Stroll'e nasıl geçildin? Yani sezon boyunca diyelim Alfin de hızlı burada, tamam, ama sezon boyunca önünde olduğun, bu pistte gene fena gözükmedi özellikle düzlüklerde Aston Martin'lar, ama ne oldu da geçildin? Yani Leclerc tarafında önünden çıkanları iyi kullandı. Yani yapabilecek bir şey yoktu. Yani yükselebildiği kadar yükseldi. Leclerc açısından şasede bir çatlak varmış cumartesi günü. Muhtemelen ondandır. Çünkü gerçekten Sainz'la ben aralarında çok ciddi farklar olmadığını sezon başından beri söylüyorum. Gördük de. Fakat bir saniye 0.9 yiyecek bir pilot da çok net bir şekilde değil. Özellikle herhangi bir takım arkadaşından. Yani Hamilton'la takım arkadaşı olsa da 0.9 bir saniye geride kalıyorsa bir sıkıntı vardır o işte. Onlar şasedendi muhtemelen. Yarış temposu daha iyiydi. Arka lönlü gittiler Ferrari'ler. Sonlara doğru da o konu sıkıştırdılar, o konu önü açıkken Stroll'le beraber, ama bir yer değişikliği olmadı. Kötü değildi. Özellikle Norris'in, yani Norris'in önünde bitirdiği ikisi birden, daha başka bir şey istemezsin bu hafta sonundan. Yani Q2'de elenmiş bir pilotun fakat 6 puan fark açıyorsun. Yeterli. Bundan sonra bir podyum olursa, bir ekstra bir sonuç gelirse tamam, ama asıl hedef üçüncülükse bunun için yerinde bir hafta sonu. Hani buna denecek bir şey yok. Norris açısından üzücü tabii. Yani yine dördüncü gidiyordu. Perez'e geçildiği bir senelerde beşinci bitirdiğini düşsek en azından daha fazla puan alacaktı muhtemelen Ferrari'lerin bir sıra aşağı düştüğünü düşünürsek. Gayet yerinde. Tek başına puan farkını azaltmış olacaktı ama şimdi hatır sayılır bir puan farkı var ve kolay kolay ben kapanacağını düşünmüyorum. Özellikle Ricardo böyle geziyor kenar hafta sonu.
Bitirdin mi cümleni? Ya da sesin mi gitti?
Ne,
sesin gitti zannettim. Haklısın, katılıyorum sana. Yani 2'ye 1 yarışmak hiç kolay değil. Ferrari'de son haftalardaki performansını ne olursa olsun koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım bu 3. yarışında nasıl biteceğini merakla bekliyoruz diyelim. O zaman şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın iki pilotuna değinelim bu sefer. Yani hem Perez'e hem Bottas'a ayrı ayrı konuşmamız lazım tabii ki ama Bottas'ın bu yarışta özellikle tek pit stop deneyenlerin yaşadığı sorunlardan bir tanesi olan lastik patlatma sorunu yaşadı. Ve yani gridde de aldığı cezadan sonra zor tırmandı. Yani Verstappen'e göre özellikle daha zor tırmanmayı başarmıştı. Bottas'ın performansını değerlendirelim. Emre, ilk önce sana sorayım.
Ya şimdi burada lastik patlamaları biraz Azerbaycan'daki gibi oldu. Çünkü lastiği kim patlatsa hani durum iyiydi, bir titreşim yoktu vesaire. Yani bu tarz açıklama, iki pit duvarı da böyle bir şey olsa herhalde içeri alır. Bottas 36 turluk orta hamurla hiç pit yapmamışken bir anda lastiği patladı. İşte ön kanat sana zaten komple hasar gördü. O şekilde zaten yarışı bitti bir anda. Çünkü 34'te lastik patladı, pite girdi. 51. turda yarış dışı. Yani kenara çektiler arabayı. Orada öyle bir durum oldu. Biraz da aslında Mercedes cephesinde en azı tur konusunda elini kolunu bağladığı da bir durum oldu. Verstappen'in bir puana gitmesi açısından. Diğer tarafta Latifi lastiği nasıl patladı kendisi de bilmiyor. Russell da keza öyle. Norris direkt zaten yansıtmadan pit aldılar. Yani böyle çok yani Azerbaycan direkt aklıma geldi. Onda da Stroll'ün bir anda patlamıştı. Verstappen'in bir anda lastiği patlamıştı. Pirelli çok eleştirilmişti vesaire. Hemen hemen aynı durumlar oldu zaten ama yarışın kaderini etkisi etti mi? Belki çok büyük küçük ölçekte şampiyonluğa bile etki etmiş olabilir. Bu en azından Bottas'ın lastiğinin patlamasını. Çünkü en azından oyun içerisinde, yarış içerisinde olsa o en azı turu Verstappen'e vermeyeceklerdi. Hani Perez'i de zaten ekstradan orta hamurla pit alıp hani garantiye de almak istediler hem Bottas olmadığı için bu durumda. Çünkü yoksa muhtemelen Perez'i de bekleteceklerdi. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 22 turluk bir sert hamura geçmişti. Yani galiba 43'te mi ya da 20. turda mı itibaren kullanıyordu. Öyle bir şeydi. Ya onu kullanabilirlerdi. Yani Bottas'ı ekstradan bir puan almasını engelleyebilirlerdi. İşte lastik konusu biraz burada şampiyonluk mücadelesini etkilemiş olabilir. Onun dışında bir tek güvenlik aracı girmedi işte. En son Latifi'nin ki kaza olduğunda 3 tur sonra sanal güvenlik aracı girdi.
Ama evet, onun dışında orada da bir türlü ne yapacaklarını karar veremediler. Ben dedim herhalde arabayı kaldırdılar ama bir anda güvenlik aracı girdi ortaya.
Ya, arabayı bu arada daha yavaş kaldıramazdı. Yani biz üçümüz el atsaydık muhtemelen daha hızlı kaldırırdık. Yani.
Hayır. Şimdi garip tarafı 3 tur geçtikten sonra arabanın üstüne hani çekiciyle bağlamak için halat gibi bir şey takıyorlar ya. Yani onu 3 tur sonrasında takmaya başlamışlar. Çünkü 3 tur sonra güvenlik aracı girdi. Ekrana geldi. Sonra tekrardan Latifi'nin aracını gösterdiler. Daha yeni takıyorlardı onu. Hani ne yaptınız 3 turdu? Nasıl içeri çekmeye çalıştınız veya ne düşündüler? Merak konusu açıkçası. Oğuz, sana da sorayım. Yani hem Bottas'ın performans...
Tamam, sor.
Ya çünkü sen yarış öncesinde kendi aramızda konuşurken Bottas'ın takımlar üzerindeki şampiyonluk yarışında performansı çok etkili bu yarış, önemli demiştin yarışta. O beklentiyi karşılayamadı gibi, onu soracaktım.
Ben buna cevap vereceğim de şöyle bir şey yapılabilir. Pistlere bu metal bariyerlerin özellikle ve kısa düzlüklerden çok da işe yaramayacak yerlerine küçük cepler yapılıp, çünkü şimdi Latifi bir tam tur lastikle gitmek zorunda ama adamın sanal güvenlik aracı ya da güvenlik aracı, yani işleri karıştırmadan kenara çekme şansı yok. Böyle küçük hani cepler ya da buna pist üstünde yapısal bir çözüm bulunabilir. Yani aracını oraya çeker ya da açılır kapanır yapılabilir bu şeyler, gene Aramco bariyerlerle. Açılıp araç düz bir şekilde itilerek alınabilir gibi. Çünkü onu ya patladığında onu düşündüm. Yani sanal güvenlik aracı en iyi seçenek, girecek. Çünkü adam bir tur atamaz. elinden geleni de yapıyor. 4 kişi yarışarak geliyor o konun arkasındaki grup. Onlara yer verdi. Bir yandan adam gitmeye de çalışıyor ama hani gidemeyeceğinin de farkında. Çünkü Norris tarzı bir patlak değildi. Lastik çabuk ayrıldı. Hatta George Russell'ınki bile bir tık daha iyiydi. Gidemeyeceği bile ama adam yapabilecek bir şey de yok. Hani pilotun da yok o an oradaki. Ve bu da ya bir nebze suistimal edilebilecek bir şeydi. Örneğin bu Bottas'a olsaydı yarışın sonlarında, Hamilton gerideki pilot olsa ne yapacaksın? Adam bıraktı düzlüğün ortasına, indi. Ne yapacaksın? Ya ver bir sonraki yarış 3 ver. Bir şey olmaz. Hamilton diyelim ki hızlı geriden geliyor. Arayı da kapatıyor. Verstappen de lastikleri eski, yarışın sonunda bu acaba hani olacak mı diye bekliyoruz. Çekti kenara, durdu, patlak lastiği de. Buraya kadar gidebildim dedi. Durdu, güvenlik aracı da girdi içeri. Geçti, ne yapacaksın? Ya da bu yarışta, bu yarış özelinde diyelim Verstappen hızlı geliyordu. Alfa Tauri'lerden biri çekti kenara. Ne olacak? Hani bu suistimal de edilebilecek. Şu ana kadar kimsenin etmemesi edilemeyeceği anlamına da gelmiyor. Bunun pist üstünde bir çözüm bulunabilir. Çünkü şanssız bir yerde patlattı ve adam da yapabileceğinin en iyisini yaptı neredeyse. Yani çok güzel bir yerde duruyordu aracı. Yarışa etki etmeyecek ama FIA da bunu riske edemez. Hani birinin daha lastiği patlayıp duramayıp o araca çarpsa daha kötü şeyler de olabilir. Ya da o güvenlik görevlileri de zarar görebilir. Buna bir çözüm bulunabilir bence. Kısa vadede bunu söyleyeyim dedim. Şu an aklıma geldi bu arada.
Oğuz, diğer konu sorduğum soruya geçmeden de aslında dediğin gibi Latifi çok iyi bir yere bıraktı. 3 tur girmeyince de ben dedim ki hani orada fark etmişsinizdir. Küçük bir cep vardı, açıklık vardı. Herhalde dedim iterek oraya çıkardılar.
Ama patlak ya lastik. Direksiyonu rahat çevirip itip yani çok hasar verirlerdi araca muhtemelen.
Ya büyük ihtimal o yüzden beklediler. Demek ki o da uzun sürmesine neden olan sebeplerden biri. Doğru diyorsun.
Ya Bottas özelinde startta şeyi gördük. Tsunoda ve Vettel'le birlikte hani gerçekten temiz taraftan kalkanların biraz ezildiler ama kan kaybını durduramayan Bottas oldu. Yani herkese geçildi devamında. Tsunoda ve Vettel bir şekilde durdurdular ki Vettel aslında daha da gerilere düştü. Bir şekilde kanamayı önlerken Bottas aldı başını gitti. Bottas'taki sıkıntı şu: Perez gibi DRS treni açılmadan 3 turda ya da Verstappen Hamilton gibi temizleyemiyor. DRS'den sonra zaten herkesin birbirini geçmesi kolay. Ve bu 3 turda temizleyemediği için o trene takılıyor. Yani ilk turda sen önündekini geçebilmen için önünde sadece hava koridoru var. DRS de işin içine girmiyor. Bir de sende genel olarak daha güçlü motor da var rakiplerinden. Aston Martin'i kenarda bırakıyorum. Hani bunu yapabilecekken bir türlü olmuyor. Bu onu geride tutuyor. Yarışın devamında iyi yükseldi. Lastiği patlamasa bu arada muhtemelen üçüncü olacaktı. Çünkü 20 saniyelik bir fark vardı Perez'le. Artık Perez'in neredeyse ikinci pitine geliyordu ve ara kapanması durmuştu. 19-20 bariyerine sabitlemişti bir şekilde Bottas. Ben Verstappen'i tehdit edebileceğini düşünmüyorum. Yani o kıvama gelmeyecekti ve en hızlı tur puanının da bilemiyorum o kadar, yani bir pitlik fark kalabilir miydi arada bilmiyorum. Çünkü Bottas pite girecekti. Artısı Perez'in de bir pite girmesi gerekiyordu ve sert yumuşak, yani Perez yumuşak hamurla o 20 saniyelik farkı, hadi diyelim ki pite girene kadar 17 oldu, 15 oldu, kapatması gerekirken lastik sıkıntılarını da gördük. Yani o kadar gönül rahatlığıyla kapatamayacaktı. Yarışın sonunda bu avantaj tekrar Bottas tarafına dönecekti. Ve bu kadar kötü başladı diyeyim, kötü devam etmedi yarış aslında. Kötü başladığı bir yarışta bir anda 1-3 gibi bir sonuç alıp takımları da rahatlatacaktı. Çünkü yani pilotlar şampiyonasında araya girebilecek konumu yoktu. En hızlı turdan bağımsız söylüyorum. Çok rahatlatabilecekken bir anda şanssızlık. Yani şöyle şanssızlık, muhtemelen 2-3 turu vardı. 2-3 turu alacaklardı içeri. Artık kıvamı geldi. Yani sert lastikle biraz da zorlayarak yarışı bitirebilecek noktaya gelmişti. Yarısı civarında sanki oldu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
34'te patladı.
57 tur aynen, yani yarısı civarında oldu işte. 57 turdu yarış galiba, 56 ya da 57 tur. 57. Her neyse, ortası civar. Oraya kadar yumuşakla gittiysen ve geçiş yaparak ya da kirli havada kalarak zaten sert lastikle bitirecektin. Kötü başladı ve bu bir sorun. Kötü start tamam. Bu sefer gene kirli tarafın mağduru oldu. Ama bu kötü, yani ilk 3 tur 4 tur hep kötü geçiyor ve bu bir sıkıntı. Bunun Toto Wolff da muhtemelen Mercedes de farkında, hep bir gaza getiriyorlar. Muhtemelen çok düşüyor. Bunu artık hani kenar kaç yıldır beraberler, fark etmişlerdir. Mental olarak sıkıntı çekiyor kötü başladığında ya da geriye düştüğünde. Muhtemelen ki sürekli böyle bir motive edici laflar geliyor. Perez tarafında duymuyoruz mesela ki evet. Perez'in daha sık başına geliyor bu. Cezalarla değil, kendisi geride kalabiliyor özellikle sezonun başında. Bunu çok nadiren duyuyorduk, Perez'in motivasyon ihtiyacını. Yani şanssızlık kötü başladı ama devamında temposu da fena değildi. Dediğim gibi özellikle Perez'e kıyasla ve dördüncülük diyelim hadi, 3 olmasa da, ki 3 geliyor gibiydi az önce anlattığım senaryoda da. Şanssızlık. Diğer tarafa geçecek olursak Perez zaten bunu yapabiliyor biliyoruz ama yani nereden çıktı 11.lik? Hani durduk yere bir 11.lik çıktı. 12 miydi ya da?
11'den başladı.
Yani durduk yere hani nereden çıktı bilmiyoruz. Yani senin bunu yapabilmen gerekiyor. Yumuşak hamurla daha rahat bir tur atabilmen gerekiyor ki bütün hafta sonu gerideydi Verstappen'den. Çok net bir şekilde bunu da gördük. Belki adaptasyon sorunu çekti bilmiyorum ama bu olmaz ya. Bu olabilecek zaman değil artık. Yani 3 yarış kaldı. Takımlar şampiyonluğa gidiyor. Sen 12. 11. kalkıyorsun bir anda durduk yere. Ve dediğim gibi normal bir senaryo. Yani şimdi şurada da bir sıkıntı var. Kalan 2 yarışta Perez'in bir şeyler yapabilme olasılığı yok gibi bir şey. Ama Bottas'ın ya mesela bir sonraki yarış Mercedes 1-2 olamaz diyemiyorsun. Zor. Verstappen hala Bottas'tan hızlı gözüküyor. Mercedes'in araç olarak öne geçmesine rağmen. Ama ya bir sonraki yarış Mercedes 1-2 oldu, Hamilton 1, Bottas 2. Vay ya bu nasıl oldu demeyiz. Yarışın içindeki gelişmelerden bağımsız söylüyorum. Sonuç bu. Vay arkadaş ya nasıl oldu demezsin. Ama Verstappen 1, Perez 2, Hamilton 3. Ha dersin ki bir şey olmuş burada. Ya burası karışmış belli. Bu büyük sıkıntı. Bunu bu sene hiçbir zaman yakalayamadı. Araç net bir şekilde hızlıyken de bunu yakalayamadı. Şimdi zaten işi daha zor. Hani bu cumartesi gördük, bu yarışta da gördük. Yani bu lastiği patlatmasın diye pite alındı. Çok rahat üçüncülük muhtemelen gelecekti bu arada. Ama o kadar rahat değildi. Arada Norris olduğunu da düşünürsek Norris'i geçmek de zor olacaktı. Özellikle bir tek düzlük geçiş yapabilecek noktada pistte. Çok büyük sıkıntı olacaktı. Bilmiyorum bu saatten sonra ya hala zor. Takımlar şampiyonası için. Bir şanssızlık hakkını kullandı diyelim Mercedes. Yani bir daha Bottas'a aynısı olup da gene kötü başlayabilir ama bir şekilde toparlayabildiğini gördük. En kötü 3-4 olur. Zaten bu da yeterli. Geri kalan o 3'teki 4'teki pilotların ikisi Red Bull, biri Mercedes olacak zaten. Bu şansı daha iyi değerlendirebilir miydi? Değerlendirebilirdi. Red Bull tarafı 3'üncülükle. Ama olmadı yani. Çok fazla denebilecek bir şey yok. Yanlış yaptıklarını da düşünmüyorum. Gördük çünkü 3. pite almasaydı eğer yapabilecek bir şey yok ki. Perez iyi de lastik kullanan pilotlardan biri. Taktik
ben
doğruydu.
Ben de sana aslında şey olarak da soracaktım. Yani tek bit stop yapsalardı nasıl olacaktı diye soracaktım.
Belli ki olmayacak. Aynen, yani aynen. Olmayacakmış daha doğrusu.
Cevapladın
çünkü
zaten.
Bir de orta hamurla 19. turda girdiler. Yani tek yapanlar bakıyorum şimdi yumuşakla 26'da Alonso girmiş. 27'de Ocon girmiş yumuşakla bir de. Orta hamurla tek yapan mesela Sainz 30. turda girmiş. 11 tur fazla atmış Perez'den. Çok belli ki Red Bull yarışın 2 bitte biteceğini çok erken uyanmış. Yani 19-20'de orta hamuru alarak hem ellerini belli ettiler hem de buna çalıştıklarını gösterdiler. Hani bir anda şaşırıp da hızlı pite alıyoruz yapmadılar. Belli ki bu çalışılmış, bu evet. İstenmiş daha doğrusu.
Evet, doğru söylüyorsun. Tabii şimdi ikinci pilotlardan sonra şampiyonluk mücadelesine de geçmemiz lazım. Pist üzerinden pist dışına da çıkaracağız biraz. Yani Emre sana Horner ve Toto Wolff'un basın toplantısı ve daha sonrasında Verstappen'e verilen grid cezasından sonra hakemler kuruluna yaptığı açıklamalardan dolayı Horner'ın bir FIA'dan özür dilenmesi istemiş ve özür de dilemiş aynı zamanda. Yani yarış şampiyonluk mücadelesi sadece pist üzerinde değil pist dışında da çok çetin bir şekilde devam ediyor. Bunlar üzerinden neler söylersin sen?
Ya artık şey
ki basın toplantısı özür diliyorum basın toplantısında evet, tüm dinleyenlerimiz görmüştü diye tahmin ediyorum. Aynen. Özellikle onların açıklamalarını.
Evet, orada bir sinkaflı bir açıklama, bir tarihsiz bir açıklama diyelim orada. Biraz şey gazete ağzıyla. Ya şimdi zaten belgeselde işte Drive to Survive'da gösteriyorlardı işte biz arkadaşız falan, bu iş orayı geçti. Yani tamam, orada Red Bull rekabetçi olmaya çalışan bir takımdı. Mütevazi gözüküyordu en azından. Yani sonuçta bir şeyler yapmaya çalışan bir takım olarak gerçekçi bir şampiyonluk adayı değildi. Ferrari'nin denklemden çıktığı dönem için. Şu anda da denklem dışılar ama gerçek bir şampiyonluk adayılar bu sefer. İlk defa genel sezon geneline baktığımızda Mercedes'ten önde dedik. Ve o sinirler iyice gerilmeye başlamış. Şimdi zaten arka kanat problemi zaten sezon başından beri bir çözülemedi gitti o. İşte araç ayarları bilmem ne, onlar ayrı konu. Geçen hafta bir DRS kullandılar diye ekstra bir şey çıktı. Bir furya atıldı ortaya. Yani sürekli olarak karşılıklı bir nasıl söyleyeyim, bir atışma başladı. Şimdi olayı Red Bull cephesinden baktığım zaman ya zaten bunları yapmayı çok seviyorlar. Yani 2019'da da yaptılar, 2020'de de yaptılar. Yani hep oluyor. Şu an bu sene de yapıyorlar. Yani son 3 senede zaten böyle bir belli bir Red Bull'dan bir işte itiraz, işte hakkımızı arıyoruz, işte Marco'nun açıklamaları ekstradan, yani bunlar çok oluyor. Yani Mercedes de klasik cevap veriyor. Yani bu haftaki sarı bayrak olayında bile Verstappen ben işte görmedim, dikkat etmedim falan, işte böyle şey mi olur, niye Bottas'a 3 bize 5 falan, bunlar bile konuşuldu yani. Şimdi öyle olunca, şimdi şampiyonlukla mücadelesinin gerginliğiyle beraber durum iyice yukarıya çıktı. Zaten Toto Wolff'un geçen hafta hem sprint yarışından sonra hem yarışta Lewis Verstappen'i geçtikten sonraki hareketleri, oradaki açıklaması, bu yarış sonunda da keza Hamilton'a işte hadi Arabistan'a gidelim falan, yani söyleme tonları bile değişti artık. Şampiyonluk mücadeleleri çok normal bunlar. Ama biraz böyle işin magazinsel durumu ortaya çıkınca özellikle medya sektörüne de burada çok büyük ekmek atılmış oluyor bir yandan. İşte onları takip etmek güzel ama ya bunlar olacağı az çok belliydi zaten. Yani hem pilotların arasında bir gerginlik vardı, bu takımlara işte yansımıştı ama işte Silverstone olayları, Monza olayları o kadar, bu kadar açık açık böyle birbirlerine hakaret edecek kadar değildi en azından. Alttan veya daha böyle nazik bir dille söylüyorlardı diyeyim. Şimdi bu sefer net küfür hakaretler uçmaya başladı. Yani, tabii olağan şeyler ama yani, koca adamlarsınız, yakışmıyor da diyebilirsin yani, öyle bir durum var ortada.
Ya kesinlikle bu şekilde devam etmesini istiyoruz açıkçası. Yani basın toplantıları, yarış bittikten sonra dediğin gibi Toto Wolff'un açıklamaları, Hamilton'la konuşmaları. Yani bunları görmek de güzel ki sen de bahsettin Drive to Survive özel programı yaptığımızda da yani Toto Wolff ve Horner'ın hem bu kadar yakın olmaları hem de bu kadar rekabetçi olmaları bizi şaşırtmıştı. Buna da değinmiştik. Yarış üzerinden de sorayım sana. Senden de cevaplarını alayım. Ardından Oğuz'a soracağım. Hamilton ve Verstappen nasıl değerlendirsin bu yarış üzerinde? Özellikle Hamilton'ı. Çıkış yakalayan bir Hamilton var.
Evet, Hamilton 2 haftadır inanılmaz domine ediyor. Zaten geçen hafta bence kariyerinin en iyi 5 performansından bir tanesi. Geçen bence seneki Türkiye'yi de katıyorum bunun için. O da çok zor bir yarıştı Hamilton. Doğru, doğru. Ne kadar şampiyonluk için yani biraz da garanti olsa da en azından kağıt üzerinde, ama o da çok zor yarıştı Hamilton için. O hafta sonu da bayağı zorlanmıştı. Şimdi bu hafta özellikle Katar yeni bir pist. Burayı da ekstradan bu kadar net bir şekilde domine etmesi, ki aslında şöyle Mercedes tarafı içinde Hamilton biraz şikayet de etti aslında, hani işte Verstappen erken pit yaptığında lastikleri iyi, işte beni çağırmayın denmesinden hemen sonra pite gelip işte girmememiz gerekiyordu. Yani orada bir serzenişte bulundu ama zaten pite ilk Verstappen giriyor, 17. turdaydı. 18. turda direkt peşine hemen Mercedes kopyalıyor. Geliyor, fark 10.3 saniyeydi zaten. Yani orada bile yarışın daha başında bir dominasyon vardı. Ne kadar Verstappen'in geriden başlamasıyla da alakalı bir durum olsa da yani hiç yaklaştırmıyor bile ve şöyle de bir durum var. Şimdi şampiyonluk tamam. Genelde hatırlayalım, 2018'de de 2017'de de aynı şekilde. Hep Meksika'dan sonra Mercedes tamam şampiyon oluyordu. Yani en azından ya garantiliyordu ya da işte şampiyon belli diyorduk en azından. Yani kağıt üzerinde herhalde Mercedes olur diyordu. Şimdi bu sefer gene Meksika sonrası üst üste iki yarış kazanan bir Mercedes tarafı Hamilton var. Fark 8. Ve hani şimdi Arabistan pistini bir de bilmiyoruz. Ki Hamilton bir de bugün ekstra en çok pistte yarış kazanan rekoru aldı. 30 farklı pistte. Şimdi hal öyle olunca bir yandan da ister istemez Mercedes'in bu kadar yükselmesiyle de birlikte yine mi Hamilton galibiyeti diye düşünebiliyoruz. Şimdi o yönden bir momentum alıp geliyorlar. Moral motivasyon olarak da yani Meksika'daki yüzünü herkes hatırlıyordur hemen hemen Hamilton'ın. Bir de son iki haftadır gördüğü, yaşadıkları, Instagram'dan, Twitter'dan yaptığı işte henüz bitmedi çağrıları vesaire.
Bayağı aktif.
Yani net bir şekilde kendine geldi zaten. Yani o ölü toprağını attı üstünden. Ya Verstappen tarafında şimdi şöyle, işte şampiyon olursam araç numaram bir olacak açıklaması. Bu bence yani tamam, böyle bir açıklama yapabilir. Yapması da çok normal. Çünkü yani bu sene alamasa bile atıyorum önümüzdeki senede illa Max Verstappen şampiyon olacak. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Ha, olamaya da bilir ama çok düşük ihtimal bence. Ama daha hani bu kadar böyle yani winner bir takımla, kazanmayı çok iyi bilen bir takımla daha ilk kez Red Bull cephesi için söylüyorum. İlk kez bu kadar rekabetçi olduğunuzda, tamam, şampiyonluk mücadelesi bir kışkırtma veya işte kendinizi daha iddialı gösterme açıklaması yapabilirsiniz ama ya bu birazcık bir süre sonra etki tepkiye döner. Yani bir süre sonra sizin başınız yanmaya başlar. Baskıyı kendi üstünüze alırsınız bu söylemlerden dolayı. Red Bull'da şu an tam olarak bu oluyor. Araç performansından bahsetmiyorum burada. Yani takım yönetimi olarak bahsediyorum. Ki bundan şöyle hemen bir flashback atalım. Bir ay önce Verstappen şunu söylüyordu. İşte şampiyon olamayabilirim. Benim için bu sezon hani başarılı sayarım diyordu. Doğru. Ama şu an hedefi direkt şampiyonluk olarak belirliyor ki bu da çok normal olan bir şey. Ama o mütevazılıktan işte bir anda buraya gelmesi. Yani dediğim gibi normal ama bu biraz Mercedes cephesini harekete geçirdi. İşte Brezilya'da getirilen motor. Ekstradan Hamilton'ın o kadar grid cezasına rağmen Brezilya'da bir gövde gösterisi. Keza burada da hiç yaklaştırmaması Red Bull cephesine. Hem Perez'i aynı şekilde, yani Perez'e bile 54 saniye fark atmıştı yani. 54 ya da 55 saniyeydi, tam o civarlardaydı sanırım. Yani o kadar bile fark gelmedi. Tamam, Perez de arkalardan geldi vesaire ama yani iki denk araç ne olursa olsun o kadar fark olmaması gerekiyor diye düşünüyorsun. Yani bence momentumu net bir şekilde eline aldılar. Ama Arabistan'da bence biraz iş orada kırılacak. Özellikle en hızlı tur puanları artık böyle altın, hani eskiden vardı ya 2000'lerde 90'da altın gol ödülü. Artık ona döndü biraz daha hani. Alan gerçekten çok büyük avantaja sahip oluyor. Yani bir puan bir puandır. Hani takımlar şampiyonasını geçtim artık. Ki bence bu saatten sonra iki takım da takımlar şampiyonasını bence çok düşünmeyecekler. Yani Verstappen'le Hamilton artık ne kadar yarışabilirlerse diye bakacağız. Yani çok keyifli. 2018'den sonra, 2017'den sonra ben ilk defa böyle net bir, yani 2012 tabii ki benim için top cluster işte şampiyonluk yarışı vesaire. Yani benim kendi düşüncem ama en azından bu son 5-6 senede ilk defa böyle son iki yarışa kafa kafaya giren bir pilot izliyoruz. Pilotlar izliyoruz. Bunlar çok değerli. Kaldı ki birisi tarih yazmak üzere, birisi de bir kralı tahtından indirmek üzere. Böyle garip garip hikayeler de var işin içinde. Hak eden kazansın diyelim şimdi.
Ya aslında Verstappen son haftalarda biraz cebinden yemeye başladı, öyle de söyleyebiliriz. Ama tabii ki Hamilton'ın yükselişini de yaslayamayız. Oğuzhan'a da şu şekilde soracağım. Son iki yarış kaldı. Bir pisti bilmiyoruz. Ne olacak ne bitecek gerçekten bilmiyoruz. Puan farkı 8 ve önümüzdeki yarışta bu hafta sonu gibi bitersek ki sadece Hamilton farklılık olarak Hamilton hızlı turu alırsa son yarışa Abu Dhabi'ye aynı puanda girecek iki pilot. Neler söylüyorsun sen bu şampiyonluk mücadelesi için?
Şimdi şunu hesaplamak lazım. Aynı puan tamam ama Arabistan Hamilton alırsa, aynı puanda girerlerse ne oluyor? Bir hemen hızlıca hesaplayalım. Hamilton 3, 4, 5, 6, 7, 8 yarış kazanmış oluyor. Verstappen 1, 2, 3, 4, 5, 9 yarış 6, 7, 8, 9. Aynen. Gene yani hiçbir şey değişmiyor. Muhtemelen 1-2 bitirdikleri ve hızlı turu aldığı senaryoda ikisinin de yarış dışı kalmasında Verstappen şampiyon oluyor. Bu çok kritik bir nokta. Çünkü ben hem pilot olarak hem takım olarak bu yönde eğilimi olan bir takım görüyorum. Monza'da da gördüğümüz üzere. Biraz bu yöne kaçabilirler. Bu Mercedes adına sıkıntı. Burada normal şartlarda en hızlı turu alsa, Arabistan'da aldı. Yani Mercedes için en iyi senaryoya bakıyoruz. Aldığı durumda aynı puanda gitmeyeceklerdi yanılmıyorsam. Ve bu o zaman değiştirecekti kaderi. Şu an birinci olup en hızlı turu almaktan ziyade Bottas'a ihtiyacı var. Abu Dhabi'ye aynı puanda gitmemek için veya geride gitmemek için. Diğer taraftan benim hiç hoşuma gitmiyor bu açıklamalar. Bunu ben yani hep dile getirdim. Ben bu sporun bu yönünü sevmiyorum. Çünkü diğer sporlardan ayıran, kısmen elit olarak gözüken, basketbol da öyle bir spordur mesela, budur. Yani burada kazanana hakkı verilir. Kaybeden kaybetmeyi bilir. Kazanan kazanmayı bilir. Hani şımarıp of nasıl öyle yaptım böyle yaptım olmaz. Kaybeden de kesin ip var demez. Bu spor böyle.
Sporun kültürüdür çünkü. Aynen.
Evet. Ama şimdi 8. yarışta, yani bu Avusturya'daki ilk yarışta 15 küsür saniye fark atarken, yarış 35 ile bitiyor ama sonlarda piti var Hamilton'ın. 15 saniye kadar fark atıp yarışı kazanan bir takımken bundan 11 yarış sonra, yani 19. yarışta kabaca bu duruma düşen takım oluyorsun. Hamilton'ın 10.luktan 20.likten gelmesi önemli değil. Sonuç 10 saniye ve Hamilton yerinde başlasaydı çok daha farklı bir sonuç olacaktı muhtemelen. Bu. Senin geldiğin nokta buyken sen gidiyorsun, İngiltere'de bana çarptılar. İtalya'da bana yer bırakmadılar. Meksika'da Tsunoda dışarı çıktı. Şeyde Brezilya'da kanatta bir şey var. Sonra o kanat çıktı. Diskalifiye. Sonra motorda da bir şey var. Açıklamada motorda bir şey var ama bulamıyoruz. Yani bir şey olduğuna kendini inandırdığın bir şeyle suçluyorsun aslında rakibini. Hani şu da var, fazla benzin yakıyor. Mesela Ferrari pilotunu öyle suçladılar, şey motorunu. Ve sonra çıktı ya da çıkmadı bilmiyoruz ama suçlama belliydi. Fazla benzin yakıyor motor ve güçlü bu yüzden. Burada bir şey de yok. Katar'a geliyorsun, hakem. Yani Formula 1'de hakem konuşmak çok ilginç. Yani bu kadar alçalmaya gerek yok bence rekabette. Yani kaybetmeyi de bilmek gerekiyor. Geçildin, bitti. Hala öndeyiz. En azından en hızlı puanı aldık. Sıkıntı yok. Arabistan'ı bilmiyoruz. Abu Dhabi'de geçen sene biz kazandık. Hani bu ya da tersi. Mercedes gene o 7 kere şampiyon olmuş takım gibi. Buradan olamazlarsa sürpriz olur falan. Hani baskıyı öyle at. İnanılmaz bir devle karşı karşıyayız. Olamazlarsa büyük sürpriz olur. Baskı artık onlarda falan. Ama bu tabiri caizse artık ağlamak noktasına geliyor. Ve buna gerek yok. Yani bu artık rahatsız ediyor beni. Yani hani şimdi Toto Wolff tarafı artık cevap vermek zorunda kalıyor. Çünkü anlatıyorum ya, yani bir şey yok. Senin pilotun bana çarptı. Kabul. Tamam, çarptı. 3-5 yarı sonra senin pilotun bana yer bırakmadı. Tamam, hadi ona da kabul. İlk turda tersi olmuyormuş gibi. Bilmem kaç yarı sonra bu sefer senden bağımsız kendi pilotuna laf et. Dışarı çıktı diye. Bir sonraki yarı senin kanadın öyle. Tamam öyle, diskalifiye olduk. Senin motorunda kesin bir şey var. O da kabul. Buraya gel, hakem sarı. Ya pistin ortasında duran bir araç varken senin pilotun bilecek. Bilecek. Ya yandık diyecek. Çek ayağını. Geliştirme. Gene ikinci kalkacaksın. Yani senin dünya şampiyonluğuna giden pilotuna bunu ben söylemeyeyim buradan. İkinci olacaksın zaten. Hani en kötü orada oturuyorsun bilgisayar başında. De ki zaten geçemeyeceğiz. Uyar yani. Uyar. Gazli duruyor da yolun ortasında. Ya yani yolun ortasında bir araç duruyor. Birinin sarı bayrak sallamasına gerek bile yok. Bunları konuşman gerekirken hala hiç, yani ortada bir şey yok. Hala motorda kesin bir şey var. Öyle oldu, böyle oldu. Ona yer bırakmadı. İşte Tsunoda dışarı çıktı. Ya bunlar çok çocukça geliyor bana. Ve bu da ilginç geliyor. Çünkü yıllardır aslında bir yerde kaybeden takım Ferrari'le birlikte Red Bull. Yani kaybetmeyi şu turbo hibrit çağına geçtiğimizde en iyi bilen iki takımdan biri. Diğerleri zaten geride, onları katmıyorum ama Ferrari yaklaştı, olmadı. Red Bull bu kadar yaklaşamadı ama genelde kaybeden konumunda üç büyük takım olarak baktığımızda. Ancak burada, hani burada çirkinleşmesi gereken Mercedes olabilir. Çünkü bir anda bir saltanat var ve tak tak sallanıyor. Arka arkaya 4-5 pol, yani bir önümde açık şu an bir kısım var. 8 yarışın 7'sinde Verstappen pol almış. Arada bir tek Macaristan'da Hamilton giriyor. Böyle bir senaryo var sezonun ortasında. Üst üste yarışlar, Azerbaycan'da lastiği patlıyor. Senin ikinci pilotun çıkıyor, yarışı alıyor. Yani böyle bir senaryodasın. Rakibi boğmuşsun ve çirkinleşmeyen taraf hala orası. Yani böyle saçma sapan ithamlar yok. Bu şampiyonun artık önüne geç. Ya bırak yarışsın iki pilot. Bırak yani şunun bana cevabıyla gel. Sen 8. yarışta 15 saniye atan takımken nasıl şu an 15 saniye yiyorsun? Motorda bir şey var. O bir şey neyse söyle, bakılsın. Bakılsın, bulunsun yani. Motorda bir şey varsa diskalifiye edilsin ha bu takım. Yarıştan da değil, bütün sene kullandı. Şampiyon eden edilsin. Bu kadar basit. Bunun yaptırımı da bu. Ama çıkıp da yani kaybetmeyi bilmemek kadar kötü bir şey yok. Çünkü o zaman işte işi çirkinleştiriyorsun. Ya bak, işi diyorum çirkinleştir ama dediğim gibi yap. Baskıyı yık. Yani böyle altı boş konuşma. İnanılmaz bir takım. Zaten 7 kere şampiyon var. Buradan artık vermeleri onlar adına büyük bir skandal olur falan. Böyle yık yani baskıyı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yerimiz ikincilik. İki araçla bile 1-2 olamıyorlar bu kadar hızlıyken falan, anladın mı? Hani böyle sataş. Ama motorda kesin bir şey var. Arka kanat öyle. Ona böyle oldu. Hakem sarı bayrak salladı. Önünde araba duruyor. Ne yapsın? Ne yapsın yani? Hani artık kalan iki yarışta sıkıntı yok. Sataşacak bir şey kalmadı.
Ki bu uğurda arada Tsunoda'ları falan yediler.
Ya bak, o bir terbiyesizlik, o ayrı. Ya kendi pilotuna bunu yapmazsın ki, suçu yokken. Ya bu adam engellese falan dersin ki ne yapıyor bu? Çekersin kulağını. Adam bir şey yapmıyor. Adam görevini yapmıyor. Pistin dışında geziyor. Senin pilotun niye oraya bakıyor ki? Ya ne yapıyorsun? Ya sarı bayrak da yok ortada. Adam kenardan gidiyor. Yani sarı bayrak çıkarsa bu hareketiyle ve yavaşlamak zorunda kalsa yine konuş. Bak, haklı bir nedenin varsa konuş. Yine basının önünde bu arada azarlama sen kendi genç pilotunu. Arkada çek, konuş. Patronuyla konuş, takım patronuyla. Hani de ki ne yapıyor bunlar? Biz böyle böyle bir durumdayken böyle saçmalıklara tahammülümüz yok de. Ama yani hani çok çok garip geliyor bana ve hiç hiç sevmediğim durumlar bunlar. Şampiyonluk yarışının bu mücadelenin önüne geçiyor konuşarak Horner. Ya arada Albon'un Formula 1 kariyerini Hamilton bitirdi falanlar da var saçma sapan bazı yarışlardan sonra. Hani böyle boş muhabbetler de var. Ya sadece sene özelinde yarış özelinde de gitmiyor. Ve gerekirse ya kendi pilotunun yaptığı şeyi de biraz kötüleştiriyor. Kötüleştiriyor. Yani diyorum ya bana şunun cevabını ver. 8. yarışta 15 saniye atıyordun. Şimdi diyorsun ki olsun ikinci olduk hasarı azalttı. İki yarıştır muhabbet bu. Bunu anlat yani bana. Hani bunun cevabını ver. Bırak şimdi bahaneleri. Bu hani klasik Türk futbolundaki işte maç sonu açıklamaların dışına çıkmıyor ki artık. Hakem bahane, kale direği bahane, o bahane, bu bahane. Nasıl oluyor da atıyorum milyon dolarlık bir takım kendisinden 6 kat 7 kat bir takıma yeniliyor. Hani onu anlatmıyorlar ya çıkıp. Bu da öyle. Ne oldu 8. yarıştan 18'e? De ki biz gelişemedik. Böyle bir şey buldular. Ya da biz geriye gittik. Ya da ya diyorum motorda bir şey varsa onu bul ve söyle. Yok ama hiçbir şey yok. Sadece bahane. Sadece bahane. Yani başı kesik tavuk gibiler şu an. Gidiyor hakeme sallıyor. Hamilton'a sallıyor. Sunoda'ya sallıyor. Ona buna bir şeye. Ya yağmur yağsa yağmura sallayacaklar.
Ya çok uzağa gitmelerine gerek yok. Meksika'da bir iş bitirdi bu takım.
Ya bak yani Meksika.
Sürkülesi Meksika, oluyorlar yani. Ondan ama, önce Amerika'da öndelerdi zaten. Yani
bak son, Meksika'da yarış başına bir saniye gerideyken bile hızlılardı. Yani onlar için biraz istisna ve orada da 1-2 olmaları gerekirken olamadılar. Biraz dediğim gibi bu sporun azizliği o. Perez'in kötü kalması değil. O ayrı. Hani onu kenarda bıraktım.
Yok hayır performans ama olarak hani Red Bull kazan işte hasar azaltma olarak söylüyor ya.
8. yarıştan 20. yarışa kadar kademe yani bunu daha önce de anlattım.
Sen kademe düşen bir Red Bull.
Yarışılmayan bir Belçika yani. Yarışını kazandın. E çık konuş. Yarışılmayan Belçika yarışında puan farkı açtın sen. Çık konuş o zaman. Nerede adalet? Hani sana kötü davranıyor ya herkes. Kendi pilotun bile, Sunoda bile. Yani Gasly'nin ikinci turda yaptığını gördük. İnanılmaz kötü bir tiyatro. Ben hayatımda Gasly'nin böyle bir hata yaptığını, sonra düzgün devamında DRS açmadığını görmedim. Rusya'da gördük. Bottas'a yapılan savunmayla Verstappen'e verilen yeri. Ya çık bunları konuş. Yani bunları anlat. Ki bak Toto Wolff bunlara benim bildiğim kadarıyla hiç girmedi bu muhabbetlere.
Yok hayır. Zaten patlamayı yani, da işte o geçen hafta yaşadı.
Ha, hani adamın da yani çamur güreşine çekiliyorsun anladın mı? Çekiliyorsun yani hani sen sustukça üstüne çıkıyor gibi karşı taraf. Hadi tamam İngiltere'de hatalı Hamilton. Tamam çarptı. Kabul. Gittin ilk turda olanın tersi olmuş. Monza'da konuştun. Kabul. Gittin Monaco zaten sen Meksika'da senlik bir şey yok. Kendi pilotuna adam şey yapıyor. Tamam. Geldin arka kanat dedin. Diskalifiye olduk. Kazandık. Motorda bir şey var dedin. Kabul. Çıkmış Katar'da hakem diyorsun. Olmaz. Yani diyorum ya bak şu heyecanımız burada böyle bir, tabii ki de Horner şu konuda da haklı. Yani böyle kanka olmalarına gerek yok abi. Kimsenin olmasına gerek yok. Yani Verstappen'le Perez'in Hamilton'la Bottas'ın olmasına da gerek yok. Yok olmasın da zaten. Niye olsun ki bu adamlar aynı amaç uğruna yarışıyor aynı araçlarla. Ya da ben sezon boyunca yani yarıştığım rakibin takım patronuyla arkadaş olmama gerek yok. Terbiyesizlik yapmayayım yeter. İki taraf için de geçerli. Hani bir saygı sınırını aşma karşılıklı olarak yeter. Akşam yemeğe çıkmaya gerek. O söylemlerinde haklı. Orada bile yanlış bilmiyorsam şey diyor. İşte poposunu öpmem çünkü bunu yapan başka takımlar var tarzı bir şey diyor galiba.
Evet, bu bile çamur atıyor. Onu yapan bile, başka hani patronlar var.
Dön kendine bak. Ya dön bir kendine bak. Dört ya, kişi yarışıyorsunuz yani.
Bir de şeyi düşünüyorum yani bu çok özür dilerim. Tam tersi olsaydı neler söylerdik acaba diye düşünüyorum. Yani çünkü senin dediklerine %100 katılmakla beraber.
Abi Russell bir tane şaibeli bir şey yapsa ortalık yangın yeri olurdu biliyor musun?
Aynen. Onu
bir böyle iki viraj yol vermese ya da böyle bir sert savunma yapsa ortalık var ya biterdi yani biterdik ya. Horner'ı böyle Arabistan'a kadar her gün konuşurdu.
Emre sen de bir şeyler söylüyorsun.
Ya şeyde ya FIA'ya işte ettiği hakaretlerde diyeyim yani hakaret değil mi söylemlerde açıklamada şeyi söylüyor. İşte ben birine bir laf söyleyecek olsam yüzüne söylerim. Ben laf işte ortaya attım. Hani Türkçe tabiriyle yarası olan gocunlara getirdi biraz. Hani tam olarak açıklama böyle değil. Hani internette de araştırıp bakabilirler ama hani Türk adabıyla özetleyeyim. Yani yarası olan gocunlara getir. Ne gerek var ki? Ya yani senin zaten şu an hedeflenmen gereken şey medya mı? Hani FIA mı? Yoksa takımı nasıl geliştirebilirim mi sonraki yarı? Ne olursa olsun.
Aslında baktığımız zaman çok basit bir şekilde de yorumlayabiliriz bunu. Oğuz'un hep bastara bastara söyledi. 8. yarıştan bu yarışa kadar olan ki serüven, gitgide düşen bir Red Bull ve gitgide artan bir Mercedes. Bunun önüne geçemediler. Bunun önüne pist üzerinde geçemeyince doğal olarak uzun yıllardır şampiyonluk yaşayan ve bu çağda bir numara olan takıma karşı bir şampiyonluk mücadelesi var. Bu şampiyonluk mücadelesinde ilk defa bu kadar yakınlar. Burada bir şekilde tabii ki de oynamaları lazım. Oğuz'un dediklerine %100 katılıyor. Daha demin de dediğim gibi bu sporu kirletiyor bir noktada. Bu kadar olmaması lazım. Çünkü bu sporun kültürü bu şekilde değil. Ama biraz da Red Bull'un bunları yapması lazım galiba ki bunu hissediyorlar herhalde. Bu yüzden medya yönü medya tarafına yöneliyorlar. Ama
peki,
bu
hangisi işe yaradı sene başından beri?
Tamam, ona gelecektim. Bunu yaparak hiçbir şey kazanamadılar. Tam tersi geriye gitmeye başladılar. O yüzden hani bir noktada çomağı kendilerine mi batırmaları lazım, böyle mi söylemek lazım bilmiyorum ama son iki yarış kaldı ve ciddi şekilde Mercedes'in Hamilton'ın üstünlüğünü görüyoruz. Bir tane pisti biliyoruz, bir tane pisti bilmiyoruz. Gerçekten ne olacak ve bu son süreçte Red Bull'un yönetimi, Red Bull'un Horner'ın yönetimi, yani tüm teknik ekibi sayabiliriz buraya. Bu yönetim ne kadar etkileyecek bu şampiyonluğu çok merak ediyorum. Son yarışta özellikle sonuç önümüze geldikten sonra şampiyonluk kimin eline giderse, yani bunları detaylı bir şekilde tekrardan konuşacağız gibi duruyor sezon sonunda. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa eğer bu konu üzerinden bu haftalıkta bitirelim. Biraz da uzattık ama son bölüm özellikle çok iyi olduğunu düşünüyorum. İkinizin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum bu yüzden. Bu hafta, önümüzdeki hafta daha doğrusu yarış yok. Bir haftalık araya giriyoruz. Ardından
aslında Giovinazzi gidiyor. Onu hiç konuşmadık ama önümüzdeki hafta konuşuruz ya.
Doğru. Aynen.
Giovinazzi gidici. Konuşa konuşa kovdurduk.
Çocuğa ayıp etmişler ya. Daha Brezilya'dan önce biliyormuş ya. Geçen söyledi. İşte parası olanlar yarışıyor falan diye böyle bir. Ya doğru ama acı bir gerçeği söyledi. Ya çocuğa çok yazık oldu bir yandan ya.
Konuşacak çok fazla konu var. Yani sezon sonunda Raikkonen bırakıyor. Giovinazzi gidiyor. Formula 2'de Cem Bölükbaşı yarışacak gibi gözüküyor ki tam netleşmemiş galiba o nokta. Öyle bir şeyler de yazıldı. Oradan buradan da tekrardan tebrik edelim onu. Çok fazla aslında konuşacak konu var ama dediğimiz gibi şampiyonluk mücadelesi ve bu olaylar çok tap noktada şu anda. Son iki yarış, ondan sonra tabii ki de sezonu bitirmeden önce bunlara da teker teker değiniriz. Tekrardan teşekkür ederim dinleyenlere. İki hafta sonra Suudi Arabistan yarışından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.